Ayrım 12.
36. Cehalete prim zulmü. Uyarıcılardan tiksinme zulmü, cehalete prim zulmünü doğurur. Cehalete prim Türkiye'nin belirgin niteliklerinden biridir. Hemen her konuda daha cahil olanlar daha çok itibar görüyor, daha çok para kazanıyor. Cehalete primin beslediği marazlar olan şarlatanlık ve ilkesizlik, din ve siyaset gibi iki hayati alanı kuşatma altına almış bulunuyor. Sadece belirli zümre ve sektörlerin değil, hemen tüm halkın katılımıyla yürüyen bu temel zulümler, Türkiye'yi sürekli krizlerle sarsmakta, silkelemekte, ülkeyi berzahtan berzaha geçirmektedir. Kurtuluş oradan buradan borç dilenmekte değil, acil ve külli bir seferberlik ilanıyla kendimize dönüp sosyal benliğimizi arıtmaktadır. Çok ama çok kirlendik, arınmadan kurtulamayız. Bidat kavramı ve bidatlar. 174. Bidat nedir? Kur'ansal anlamına sadık kalmak koşuluyla çok önemli olan bidat kavramı ile ilgili geniş bilgiyi biz İslam Nasıl Yozlaştırıldı adlı eserimizde verdik. Burada çok kısa bir özet sunacağız. Bidat, dinde vahyin belirlediği çerçeveye ekleme yapmaktır. Vahyin belirlemediği hususlardaki değişiklikler ve yenileşmeler bidat kavramıyla ilgili değildir. Bidat kavramının ruhu, Ahkaf suresi 9 ile Hadid suresi 27. ayette verilmiştir. 1. ayette Kur'an, bidat açısından Hazreti Peygamber'in durumunu değerlendiriyor. O, türedi bir peygamber olarak ortaya çıkmamıştır. O, tanrısal iradenin planı ve faaliyeti üzerine gönderilen ışık ve aydınlık öncülerinden biridir. 2. ayet olan Hadid 27'de ise bidat, kavramsal ve kuramsal açıdan ele alınmakta ve peygamberler tarihinde bu türediliğe örnek olarak Hristiyan ruhban sınıfının icat ettiği ve sonra da ilkelerine saygılı olmadıkları ruhbaniyet, monastisizm gösterilmektedir. Bidatın omurgasını tanımamızı sağlayan Hadid 27 gösteriyor ki bidatlar, 1. İyi niyette, hak rızası kazanmak gayesiyle icat edilebilir. Bu onların bidat olmasını engellemez. 2. Bidat olarak ortaya çıkarılan şeye bir süre sonra bizzat onu icat edenler bile uyamazlar. Kur'an'ın verileri ışığında lügat bilginlerinin yaptıkları açıklamalar dikkate alındığında bidat, dinin vahiye dayanan tespitlerine, buyruklarına, kabullerine yapılan ekleme veya bunlarda vücuda getirilen eksiltmedir. Buna göre bidat din bünyesinde söz konusu olur. Hayatın diğer alanlarındaki yeniliklerin bidat kavramıyla irtibatlandırılması tam bir sapmadır. Hatta diyanet veya şeriat denen ve dine getirilen beşeri yorumları içeren alandaki yenilikler de bidat kavramı içine girmez. Bidatın söz konusu edilebilmesi için din bünyesinde yeni icatların olması gerekir. Başka bir deyişle bidat, tanrısal alana müdahale ile ortaya çıkan bir olumsuzluktur. Dinin insana bıraktığı beşeri alandaki yenileşmeler, bu yenileşme adına yapılan müdahaleler yanlış dahi olsa bidat adını almaz. Bidat, Allah'ın din olarak gönderdiğinde olmayan şeyi var göstermektir. Din olmayan geleneklerin kabullerine ters, yeni kabuller oluşturmak bidat olmaz. Bunun içindir ki, bidat konusunu en iyi anlatanlardan biri olan çağdaş yazar Bakiri, bidatı dinde olmayan şeyi dine sokmaktır şeklinde tanımladıktan sonra şu yolda konuşmuştur. Bidat, dinin tevkifi, içtihada kapalı meselelerinde söz konusu olur. Adetlerde ve mübahlarda olmaz. Eskiden yazı divitle yazılırdı, şimdi bilgisayarla yazılır. Bunun bidatla bir ilgisi yok. Bakınız Bakri 69. Bundan şunu da anlarız. Bidatı, bidati hasene, güzel bidat ve bidati kabiha, çirkin bidat olarak ikiye ayırıp sonra da güzel çirkin kavgası yapmak temelden yanlıştır. Güzel bidat tabiri birçok olumsuzluğun gözden kaçmasına yol açan bir maske tabirdir. Bidat, eski örflerin yerine yeni örfler koymanın adı değildir. Dinin tespitlerinin yerine eski veya yeni herhangi bir örfü koymanın adıdır. Bazıları ne hikmetse eski örflere bağlılığı bidat saymazken yeni örflere en küçük bir itibarı hemen bidat ilan eder. Oysa ki örfün dinleştirilmesi her hal ve şartta bidattır. Bunun bir kısmı günah bidatı olur, bir kısmı şirk bidatı. Ama güzel bidat asla ve asla olmaz. Bizim için bidatın göstergesi Kur'an'da yer almamaktır. Çünkü Allah'ın dininin kaynağı Kur'an'dır. Türk din hayatında bidata karşı çıkmak adına konuşup da en yıkıcı bidatları üreten kişi ve zümreler epeycedir. Bunlara göre bidat öncelikle eski kabullere aykırılıktır. Daha net bir çerçevede bakılınca bu insanların mensup oldukları fırkanın kabullerine ters düşen her şey bunlara göre bidattır. Bunlar için olay biz ve ötekiler olayıdır. Din bunun sadece dokunulmazlığını sağlayan bir araçtır. Böylesi yorum ve kabullerle değerli bilgiler içeren eserlerini bir tür hurafi kuyusuna çeviren rahmetli Ömer Nasuhi Bilmen, ÖLM.1971, bidatı bakın nasıl tanımlıyor. Din hususunda sahabe-i kiram ile tabiunun iltizam ve delili şerrinin iktiza etmediği muhtes şeylerdir. Bu talihsiz tanımın günümüz Türkçesiyle ifadesi şu: bidat, din konusunda yüce sahabilerle onları izleyen kuşağın esas almadığı ve dinsel kanıtların gerektirmediği sonradan ortaya çıkmış şeylerdir. Bilmen, İstilahat-ı Fıkhiye Kamusu 2-9. Ömer Nasuhi merhum, biraz önceki İslam dışı tanımıyla da hızını alamıyor. Kur'an-Peygamber ikilisine eklediği sahabe Tabiun ikilisine ilaveten mezhepler panteonunu da devreye sokarak şöyle diyor: Mezahibi İslamiyeden birine intisap iddiasında olup ehli sünnet ve cemaatin akidilerine muhalif itikatta bulunan şahsa da müptedi denir. Aynı yer. Yani İslam mezheplerinden birine bağlı olduğunu söyleyip ehli sünnet ve cemaatin, her ne demekse, İnançlarına aykırı inançlar taşıyan kişiye de bidatçı denir. Kısacası Bilmen'e göre elimizdeki fıkıh kitaplarında din olarak önümüze konan şeylerin herhangi biriyle ilgili olarak acaba dediğiniz anda bidatçı olursunuz. Bidatın belirlenmesinde Kur'an'ı esas almamanın sonuçları çok kötü olmaktadır. Bilmekteyiz ki geleneksel kabul, bidatın küfrü gerektirenini sergileyen mürtet olup katledilir, küfrü gerektirmeyenini sergileyen ise tazir ile cezalandırılır demektedir. Bakınız Amir Et-Tazir 321-324. Şimdi bu belirleme neye göre yapılacaktır? Eğer siz bir mezhebin kabullerini küfür, iman konusunda ölçü alırsanız, işe bir miktarda siyaset katan herkes, hoşuna gitmeyen herkesi küfrü mucip bidat sergilemiştir diye suçlayıp mürtet ilan edebilir. Bunun örnekleri yüzlercedir. Sünnete bağlılığı herkes tarafından kabul edilen Ömer B. Abdülaziz, ÖLM.101-720, minberlerden Ehl-i Beyt'e lanet okunması geleneğini kaldırdığında sünnete aykırı davranmakla suçlanmıştı. Bu suçlamayı yapan zihniyete göre sünnet, Emevilerin yerleştirdikleri adetlerdi. Bidat ise bu adetlere aykırı hareket etmekti. Bidatın Allah ve Resulü olmayan şeyin ortaya çıkarılması olduğunu kabulde hiçbir zorluk çekmeyiz. Ama sahabilerin sözlerinde olmayan şeyin bidat kabul edilmesini olumlu bulmuyoruz. Yani dinin Allah ve peygambere ilaveten üçüncü bir dokunulmazı daha mı vardır? Sahabi beşer değil midir? Beşerse beşerin tespitleriyle Allah'ın tespitleri aynı değer ve bağlayıcılıkta nasıl tutuluyor? Bu anlayış bidatları eleştireyim derken tevhidi şirke bulaştırmaktadır. Çünkü uluhiyetin niteliklerinden bazılarını insana vermektedir. Adet ve uygulamaların dinleşmesi olan bidat iki şekilde ortaya çıkar. 1- Dinde eksiltmeyle, 2- Dinde artırmayla. Bidatlara baktığımızda daha çok dinde artırma, Şatibi'nin deyimiyle tezeyyüt ifade eden bidatlarla karşılaşıyoruz. Bunların çoğu da ibadet alanındadır. Şatibi bu alandaki artırımın uzun vadede ibadetten uzaklaşma getireceğinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. El-Tısam 1-2240 175 Ezanın hoparlörle okunması bidat mıdır? Ezan vahye dayalı bir din emri değil, namaz vaktinin girdiğini duyuran idari bir uygulamadır. O halde bidat kavramı ile ilgisi olamaz. Takvim ve iletişim imkanlarının sınırsız olduğu günümüzde ezanın namaz vaktini duyurma işlevi de kalmamıştır. Geleneksel nostaljik bir değer olarak insan sesiyle okunması daha yerinde olur. Ulemanın icmağı meselesi 176. İslam dünyasında bir konu hakkında alimlerin icmağı nasıl oluşmuştur? Bütün alimlerin aynı düşündükleri nasıl tespit edilmiştir? İbn Hanbel, İbn Hazm, Şatibi ve çağdaş düşünür Hallaf'a göre icma ne aklen mümkündür ne de naklen. İcma denen şey sonuçta bir içtihattan ibarettir. İcma, oy birliği, konsensus ile ilgili geleneksel kabullerin hiçbiri tutarlı değildir. İşin doğrusu şudur ki, İslam ümmetini din adı altında dayatılan şeylerin önemli bir kısmı, bu konuda icma var, ses çıkarırsan dinin gider söylemiyle dokunulmaz kılınmıştır. İslam toplumlarına çok pahalıya mal olan bu dayatmanın serüvenini biz, İslam nasıl yozlaştırıldı adlı eserimizde genişçe inceledik. Burada birkaç cümle ile vereceğiz. Fıkıh usulü dediğimiz metodolojinin bir terimi olarak icma, Hazreti Muhammed'den sonraki herhangi bir yüzyılda Müslüman müçtehitlerin bir meseleye ilişkin dinsel bir hükümde birleşmeleri olarak tanımlanır. Tanımın aklı ilk getirdiği şey budur. İcma, yapıldığı yüzyıl değişince yeniden ele alınacak ve büyük ihtimalle değişecek olaylar ve meseleler için geçerli bir demokratik mekanizmadır. Fakat ne yazık ki bu tanımı koyan düşüncenin mirasçısı olan kuşaklar ve toplumlar, birçok yüzyıl geçtiği halde icma edilmiş konuların herhangi birine dokunmamış, tam aksine dokunmayı yasaklamıştır. İcma, gerçek tanımının tam aksine Müslümanların herhangi bir yüzyılda üzerinde ittifak ettikleri bir meselenin bir daha tartışmaya ve değerlendirmeye alınmaması şeklinde tanımlanması gereken bir mekanizma oluvermiştir. İcma, değişmez din buyruğu anlamına gelmeyen görüşleri tartışma ve değerlendirmede demokratik bir yöntem olarak uygulanabilir. İcmanın bu anlamda bir yöntem olarak kabulüne katılırız. Bir din kaynağı olarak kabulüne ise tevhide aykırı bularak karşı çıkarız. İcma dediğimiz en iyi ihtimalli çoğunluk görüşüdür. Söz konusu meselede her zaman en az bir iki bilgin dışta kalır ki bu icmanın tanımına aykırıdır. Çünkü o dışta kalanların görüşlerinin en iyi ve en isabetli görüş olmadığını iddia etmemiz aklen ve naklen mümkün değildir. Ve biz biliyoruz ki Kur'an müminleri sözü dinleyip de en iyisine uyanlar olarak tanıtıyor. Bakınız Zümer 18, daha çok sayıda kafadan çıkan sözü dinleyenler olarak tanıtmıyor. Bunun içindir ki Şatıbî gibi bazı büyük usulcüler, metodolojistler, icmanın aklen ve naklen mümkün olmadığı kanaatine varmışlardır. Biraz daha eleştirel bir bakışla gözlediğinizde şunu da görebilirsiniz. Üzerinde icma var dedikleri konuların büyük kısmında bilim ve fikir adamları konuşmamış, konuşamamış veya konuşturulmamıştır. Bu gerçeğin vücut verebileceği engeli yok etmek için bulunan yol da ilginçtir. Denmiştir ki, icma ille de bir konuda konuşup ittifak etmekte doğmaz. Bilginler susarak da icma katılabilirler. Konuşarak katılırlarsa bu açık icma olur. Susarak katılırlarsa bu da sükutu icma, yani susarak oy verme şeklinde olur. Bir şekilde konuşturulmayan insanların bu susmaları bir fikre katılmaları anlamında bilimsel kanıt olarak kullanılıyor. Doğrusu bu kurnazda Engizisyon papazları bile şapka çıkarır. Çağdaş Arap fıkıhçı Hallaf bu oyuna değinirken eleştiri getiriyor ama fincancı katırlarını ürkütmemek için çok alt perdeden konuşuyor. Onu dinleyelim. İcmanın doğmasında müçtehitlerden susan olmuşsa onun susması ruhsal ve maddesel bir takım şartlar ve durumlar altında olmuş demektir. Bu şartları ve durumları sayıp dökmeye ve susmanın fikre katılma anlamına geldiğini ispat etmeye imkan yoktur. Susan kimsenin fikri yoktur. Ona herhangi bir konuda katıldığı veya katılmadığı şeklinde bir fikir isnat edilemez. İcma adı verilenlerin çoğu işte bu şekilde sükût yoluyla doğmuştur. Hallaf 232. Geleneksel dayatmacı icma anlayışının Müslümanları nerelere götürdüğünü ilginç bir örnek verelim. Bir din adamı kalkıyor, 20. yüzyılın sonunda dünya dönüyor diyen kafir olur. Çünkü ulemanın dünyanın dönmediğine ilişkin icmağı vardır diyebiliyor. Daha korkuncu, bu dediğini bir üniversitenin rektörü sıfatıyla imza attığı bir kitapla bilimsel yayın olarak dünyanın önüne çıkarıyor. Nikah ve evlilik. 177. Evlenmeden önce beraber olmamak erkek için de geçerli midir? İslam, evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklamıştır. 178. Dinimizde Hristiyan bir erkekle evlenmek günah mıdır? Kur'an'da böyle bir yasak yoktur. Tarih içinde idari yasaklar konmuştur ve bunlar fıkıh kitaplarına girmiştir. Kur'an, Müslüman erkeklerin ehli kitap denen Hristiyan ve Musevi toplumların kadınlarıyla evlenmelerinin serbest olduğunu bildirmekte, ancak Müslüman kadınların ehli kitap erkeklerle evlenmeleri konusunda bir şey söylememektedir. Geleneksel fıkıh uleması bu durumu ehli kitap erkeklerle evlenmenin yasaklığı anlamında değerlendirmiştir. Bu değerlendirme bizzat geleneksel ulemanın benimsediği kurallara aykırıdır. Temel kural şudur: bir konuda açık yasak yoksa o konuda serbestlik esastır. Kur'an, Müslüman kadınların ehli kitap erkeklerle evlenmelerini yasaklamadığı için bizim bir haramlıktan bahsetmemiz söz konusu olamaz. Ancak ehli kitap kadınlarla evlenmenin adeta teşvik edercesine helalliğinden söz edilip de ehli kitap erkeklerle evlenme konusunda sessiz kalınması, bu ikinci konuda dikkatli ve titiz davranmanın gerekliliğine bir işaret sayılabilir. Geleneksel fıkıh, belki de o günün toplumsal ve diplomatik koşullarının itişiyle dikkatli ve titiz davranmaya davet yerine yasaktır demiş ve böylece açık nasla yasak getirilmeyen konularda esas olan serbestliktir veya aslı ibaha diye anılan temel ilkiye ters düşmüştür. 179. İslam'ın akraba evliliğine bakışı nedir? Bu sorunun cevabı akrabadan ne anladığınıza bağlıdır. Kur'an akraba evliliği diye bir tabir kullanmaz. Nisa suresi 23. ayette belirtilenler dışında biriyle evlenmek yasak değildir. O ayet şöyle diyor: size şu kadınlarla evlenmek yasak kılınmıştır. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, size emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz hanımlarınızdan doğmuş olup evlerinizde oturan üvey kızlarınız, eğer anneleriyle birleşmemişseniz o takdirde sizin için bir günah yoktur ve soyunuzdan gelen oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi birlikte almanızda size haram kılınmıştır. 180. Müşriklerle evlilik olabilir mi? Müşriklerle, yani Allah'ın varlığını kabul edip de ona ortak koşanlarla evlenmek kesinlikle yasaklanmıştır. Bir müşrik Allah'a ortak koşmaktan vazgeçip tevhid imanıyla iman etmedikçe kadın olsun erkek olsun onunla evlenilmez. Müşrik kadınlarla onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. Müşrik erkeklerle de onlar iman edinceye kadar evlenmeyin. Bakara suresi 221. 181. Başka dine mensup biriyle dini nikah yapılabilir mi? Resmi nikah yeterli midir? Evlenilen kişi hangi dine mensup olursa olsun dini nikah diye bir şey yoktur. Nikah, evliliğin yaşadığımız toplumun hukuk kurumu tarafından tesciliğinden ibarettir. Nikah bir ibadet değil, bir akittir. Tüm akitler gibi onun da kamu otoritesinin koyduğu şartlara göre akdedilmesi gerekir. Elbette ki kişisel tercih olarak isteyenler resmi nikahtan sonra dinsel bir nikahta kıydırabilir. Bu bir tercih ve zevk meselesidir. Esas nikah, evlenenlerin ve doğacak çocukların kanun önünde haklarını savunup korumayı sağlayan hukuksal akittir. 182. İmam nikahında imama ve şahitlere gerek var mıdır? İslam'da imam nikahı diye bir şey yoktur. Nikah bir akittir. Akdi, kanunun yetki verdiği kişi ve merciler tescil eder. Türkiye'de kamu otoritesi bu tescil yetkisini muhtarlara, belediyelere, elçiliklere vermiştir. Kamu otoritesinin devletin nikahı tescil yetkisi vermediği kişi ve mercilerin kıydıkları nikahlar İslam açısından geçerli olmaz. Çünkü bu sözde nikahlar yarın bir problem çıktığında tarafların mahkeme önünde haklarını istemelerine imkan vermemektedir. Oysa ki nikah akdinin esas anlamı bu hakların savunulabilir hale getirilmesidir. Bunu sağlamayan bir sözde akdi, İslam'ın nikah akdi demesi mümkün değildir. Bizim görüşümüz, nikah kıyma yetkisinin resmi din görevlilerine, özellikle müftülere de verilmesinin çok yararlı olacağı merkezindedir. İbadetin kuransal anlamı 183. İbadetler için zorlama olduğunu bildiren bir ayet var mıdır? İbadetler için zorlama getiren hiçbir ayet yoktur. Çünkü zorlama ile ibadet kavramları birbirine zıttır. 184. Dinde hiç yer almayan veya miktarı dinde gösterilenden çok olan ibadetler yüceltici midir? Başka bir deyişle, daha çok ibadet tutkusu nereden kaynaklanıyor? Bir kere şunu bilelim. Daha çok ibadet arzusu başkadır, daha çok ibadet tutkusu başkadır. Daha çok ibadet arzusu samimi bir arzudur ve o arzunun bizzat kendisi sahibini ibadet şovu yapmaktan alıkoyar. İbadet tutkusu ise marazi bir haldir ve sahibine şov yaptırır. Bu şova engel olmak ve şovcuların açtıkları yaradan ibadet arzusu taşıyanların zarar görmesini engellemek için tek yol vardır. İbadetin, özellikle daha çok ibadetin, insanlar nezdinde bir seçkinlik ve itibar aracı olmasını engellemek. Bu yapılırsa şovcu şov yapamaz, gerçek dindar ise rahat eder. Ve ibadet kendisinden beklenen sonucu verir. Bunun aksi yapılır, ibadet bir toplumsal, ekonomik yükselme ve itibar görme aracı haline getirilirse, riya din hayatını kaplar. Bunun sonucu yapay ibadetler icat edilmesi veya bilinen ibadetlerin ilaveler, zorlaştırmalarla daha çok itibar sağlayıcı hale getirilmesidir. Şatıbi bu noktayı ona yakışır bir ferasetle yakalamış ve çok güzel de ifade etmiştir. Diyor ki, birçok mendup, zorunlu olmayan edep tavrına uymak için yapılan ısrar yüzünden vacibe, yapılması zorunlu dönüşmüştür. Muvafakat 3-332. Haftada 200 rekat tesbih namazı kılmak bir tür velilik göstergesi yapılırsa tesbih namazcılığı başını alır gider ve bir süre sonra da tesbih namazı İslam'ın bir şartı gibi algılanır hale gelir.